Ayrım 37.
Sayfa 344. Mum ışığında masanın üzerindeki mektubu okudu, beğendi. Orta odadan gürültüler, kahkahalar geliyordu. Oraya girdi. Birden yoğun bir rakı kokusuyla karşılaştı. "Oo, bizimki geldi," dedi bir ses. "Neredeydin yahu?" "Refik, uyuyakalmışım," dedi. Sonra demin konuşanın Salih olduğunu anladı. Öteki de Enver'di. "Sen daha uyu. Biz işi bitirdik. Bitti, bitti," diye Enver bağırdı. "Şimdi ray döşüyorlar. Lokomotif geldi. Düdüğünü çaldı. Biz de ona yeşil bayrağı salladık. Nah, bayrağı böyle salladık. Gel ulan gel. Döşe rayını bakalım. Pozcu Bekir," dedik. Bir kahkaha attı. Bayrağın nasıl sallandığını gösteriyormuş gibi elini oynatıyor, gülüyordu. Sonra birden bir şey hatırlamışmış gibi ciddileşti. "Sen de içer misin?" diye sordu. Masanın üzerindeki rakı şişesini kaldırıp uzattı. Refik masanın üzerinde ve köşede yanan gaz lambalarına gözünü alıştırmaya çalışıyor, bitmiş, yetiştirmişler diye düşünüyordu. Enver sert sert "Sen de içer misin?" diye yeniden sordu. Refik "Ömer nerede?" dedi. "Patron dışarıda galiba," dedi Enver alaycı bir sesle. "Rüşvete boğduğu memurlardan biriyle konuşuyor." Refik dışarı çıktı. Kapıyı kaparken arkasından gelen kahkaha seslerini duydu. Barakanın önüne çıkarılan masanın üzerindeki gaz lambasını gördü. Masanın iki yanında Ömer'le Refik'in Kerim Bey'in 3 ay önce verdiği ziyafette tanıdığı bir denetmen oturuyor, bir şeyler konuşuyorlardı. Uzaktan işçi barakalarının oradan bir darbukanın sesi geliyordu. Ömer Refik'i görünce "Hah, uyandın mı?" dedi. Refik tam Ömer'i kutlayacaktı ki denetmen ayağa kalktı. Acele acele bir şeyler mırıldanıp Ömer'in elini sıktı. Sonra Refik'in de eline sarılıp onu da kutladı. Denetmen gittikten sonra Refik utangaç bir tavırla "Tebrik ederim," dedi. Ömer karanlıkta kaybolan denetmeni işaret ederek "Ona da hiç lüzumu yokken bir şeyler vermek zorunda kaldım," dedi. Derin derin soluyarak birkaç kere iç çekti. Allah hepsinin belasını versin. "Evet, hiç yoktan rüşvet alması çok çirkin bir şey," dedi Refik. Ömer, "Hayır canım, onu demiyorum," dedi. "Bütün bu işlerin, bütün bu ilişkilerin, Ankara'dan gelen memurların, Kerim Bey'in, her şeyin Allah belasını versin." Refik endişeyle, "Neyse, bitti ya," dedi. "Evet, bitti," dedi Ömer. "Çok para kazandım, bitti." İkisi de sustular. İşçi barakalarının oradan gelen darbuka sesine bir keman da katıldı. Hoş, neşeli ve oynak bir müzik durgun geceye yayıldı. Barakanın içinden de arada bir sarhoş kahkahaları geliyordu. Ömer, "Ben de içeceğim," dedi. Sonra başıyla müziğin geldiği yönü işaret ederek, "Bak, herkes eğleniyor. Çingeneler gelmiş, kahvenin önü curcuna," dedi. "Herkes bu demir yoluna söve söve eğleniyor. Ben de içeceğim." Refik, "Gidip bakalım mı?" dedi. "Hadi peki, bakalım," dedi Ömer. Kalkıp işçi barakalarına doğru yürüdüler. Yaklaştıkça neşelenen müzik bu durgun gecenin içinde Refik'in alışamadığı uzak ve yabancı bir şeydi. Ömer daha önceden de gördüğü için bu çingene topluluğunu biliyordu. Sivas'tan Erzurum'a kadar bütün şantiyeleri gezdiklerini, bir şantiyeden ötekine gidip çalıp söyleyip oynadıklarını, sonra kadınların, taşeronların ya da ustaların yanında gecelediklerini, yıllardır ilkbahardan sonbahara kadar böyle konaklıya konaklıya dolaştıklarını anlattı. Sonra geçen yıl gelişlerinde Kerim Bey'in şantiyesinde kızlardan biri için 2 yaşlı taşeronun kavga ettiğini, bu kızın da pek güzel bir şey olduğunu homurdana homurdana ekledi. Kahveye yaklaşırlarken de birden Refik'e döndü. "Benim hakkımda ne düşünüyorsun?" dedi. Galiba hemen bunu sorduğuna pişman oldu ve kalabalığın ortasında kızlardan birini işaret ederek, "İşte bak, demin sözünü ettiğim o," dedi. "Nasıl, güzel mi?" Kahvenin önünde 50-60 kişilik bir işçi kalabalığı vardı. Darbukacıyla kemancı bir kenara çekilmiş çalıyor, ortada 2 kız oynuyordu. Kızların ikisi de güzel değildi, yorgun bir halleri vardı. Çevrelerine zorla gülümseyerek bakıyorlardı. Çevrelerindeki işçiler de pek neşeli gözükmüyorlardı. 8-10 tanesi el çırpıyor, arada biri bağırıyor, çoğu yorgun, uykulu gözlerle, Şu da aradan çıksa da gidip uyusak diye düşünüyormuş gibi esniyordu. Orada uzun süren, pahalıya oturan, kanlı bir zaferden sonra evlerine dönmeyi bekleyen ama savaşın bittiğine bir türlü inanamayan bitkin askerler gibi bir şeyler bekleyerek dikilip duruyorlardı. Kahvenin içinde de masalara abanarak uyuklayan birkaç kişi vardı. Bir sarhoş kahvenin kapısına yaslanmış sallanarak el çırpıyor, arada bir bağırıyordu. Bir ara darbuka sustu, bir durgunluk oldu. Kızlardan biri para toplarken sataşan birini itti. Birkaç kişi güldü. Kalabalık kıpırdandı. Kahvenin kapısı açılıp kapandı. 5-6 kişi ağır ağır barakalara uykuya doğru yürüdü. Sonra darbuka ve keman yeniden başladı. Darbuka çalıyor, kalabalık bir şey bekleyerek seyrediyor. Refik bu kalabalık için bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor. Tünele her girişinde içini kaplayan pişmanlık ve utanç duygusuna yakalandığını anlıyordu. Düşündü. Şu kalabalığın içine karışabileceğimi hiçbir zaman ileri sürmedim ama bu kadar dışarıda kalmak da çirkin. Onları niye seyrediyorum? Onlar işlerini bitirdiler, yorgunlar, yatmadan önce biraz eğleniyor. Ben? Onlar orada, ben bütün bunlardan... ne düşünüyorsun öyle diye Ömer sordu. Hiç. Ben dönüyorum dedi Ömer. Dönüp içeceğim. Refik, iyi ben de birazdan gelirim dedi. Belki biraz dolaşırım. 38. Son akşam. Ömer arkasından gelen müziği dinleyerek barakaya doğru yürüyordu. Oh ne güzel içeceğim, Allah'a şükür bitti diye düşündü. Şimdi zengin oldum. Benden söz ederlerken artık zengin herif diyecekler. Ama şimdi bunların sırası değil. Barakada yanan lambanın ışığını gördü. Barakanın kapısını açarken cılız bir inilti duyuldu. İçeri girince ses kesildi. Galiba Salih şarkı söylüyordu ama Ömer'i görünce susmuştu. Salih ile Enver masanın bir köşesine oturmuşlar, önlerine de büyük bir rakı şişesi koymuşlar, içiyorlardı. Ömer masanın karanlıkta kalan öteki ucunda iki boş şişe daha gördü. Merhaba çocuklar. Enver Ömer'e dönüp bakmadı bile. Salih'in omuzunu dürttü. Canım ne susuyorsun, söylesene sen şarkını dedi. Salih bir şeyler mırıldanmaya çalıştı. Ömer'e baktı, sustu, bir süre düşündü. Sonra, canım patronun gözünün içine bakarak da söylenmiyor ki dedi, güldü. Enver meydan okuyan bir tavırla, ne var ben söylerim dedi. Kendini zorlayarak, bağıra bağıra şarkıya başladı. Biraz söyledi, sonra, hem patron değil ki o dedi, ortak o, bizim ortağımız. Öyle değil mi? Şerefine ortak. Salih saf bir tavırla, tamam öyle ama patron gibi dedi. Patrona benziyor işte. Ömer'e baktı, kızmıyorsunuz ya dedi. Ömer, afiyet olsun çocuklar, yarasın dedi. Babacan bir tavır takınmaya çalışıyordu. Enver, şerefine ortak, şerefine dedi. Sen de içsene ortak. Bir süre, nasıl sataşayım diye düşünüyormuş gibi Ömer'e baktı. Sonra, ama ne akıllısın sen ortak dedi. Salih'e döndü. Başkaları gibi ücretle çalıştırmadı bizi, pay verdi, ortak etti. Evet, ortak etti. Biz de iş bizim işimiz diye eşek gibi çalıştık. 10 mühendisin işini ikimiz yaptık. Salih'e dönmüş, orada Ömer yokmuş gibi, söyledikleri de Salih'in bilmediği şeylermiş gibi heyecanla anlatıyordu. Ömer mutfağa girdi. Önceden bir köşeye koyduğu rakı şişesini aradı ama bulamadı. Yoksa benimkini alıp içtiler mi diye düşündü. Sonra koyduğu yere hatırladı. Tam çıkıyordu ki bardak almadığını anladı. Mutfağın içinde bardak bardak diye mırıldanarak gezindi. Sonra aklının başka şeyle meşgul olduğunu anladı. Ne konuşuyorlar onlar orada diye düşündü. Seslerini duydu. Enver bir şeyler anlatıyordu. Sonra ikisi birlikte kahkahalarla gülmeye başladılar. Ömer elinde şişe ve bardakla içeri girdi. Öteki kapıdan dışarı çıkacak, dışarıdaki masada açık havada tek başına içecekti. Ortak etmek için neden bizi seçti? Enver hala anlatıyordu. Neden? Biz iyi mühendis olduğumuz anlaşıldı diye sevinirken o bizi kaz gibi yoluyordu. Eşek gibi çalıştırdı bizi. Ömer, siz de çalışmasaydınız canım o zaman dedi. Ama hemen bu söylediklerinin çirkin olduğunu, Enver'i de çok sevindirdiğini anladı. Enver, Ömer'i hiç duymamış gibi Salih'e anlatıyordu. Evet, kurnaz herif. Üstelik patron gibi değil, bir arkadaş, bir abi gibi davranmaya kalkıştı bize. Onunla böyle konuşuyoruz ama faturasını da ödüyoruz. Tavladı bizi, tavladı. Sonra kaz gibi yoldu. Ömer birden, daha çok mu istiyorsunuz dedi. Sonra gene bir yanlışlık yaptığını anladı. Ha ha diye bağırdı Enver. Para dilendiğimizi sanıyor, iyi mi? Bir şey istemiyoruz ulan senden. Hem kaz gibi yoluyor hem de dilenci sanıyor bizi. Salih baksana şuna. Ben şimdiye kadar hiç dilenmedim dedi Salih. Benim zavallı anneciğim bana demişti ki. Ömer dışarı çıkmak için davrandı. Enver, dur nereye gidiyorsun diye bağırdı. Otursana bizle. Otur da konuşalım. Ömer, çok sarhoşsunuz siz dedi. Ne olmuş sarhoş olmuşsak? Sen de içmeyecek misin? Otur da bizle iç hadi. Hadi hadi otur da iç. Bak işte bunu istiyoruz, öyle değil mi? Otursun da bizle içsin değil mi Salih? Söylesene. İçsin ya dedi Salih. Abi oturup bizle içsenize. Birden Enver, ne yaltaklanıyorsun ulan? Oturmazsa oturmasın dedi. Ömer babacan bir tavır takınmaya çalışarak, oturuyorum çocuklar, oturuyorum dedi. Sandalyeyi çekip masanın öteki ucuna oturdu. Bak yaltaklandın, o da gitti ta oraya oturdu dedi Enver. Bizim yanımıza oturmadı. Bana bulaşırlar, sataşırlar, yakışmaz diye düşünmüştür. İyi gene tenezzül etti değil mi? Ömer, orada yer yoktu dedi. Sonra birden utanarak bardağına rakı doldurup dikti. Niye gelip yanımıza oturmuyordu, oradan uzaktan bakıyor bize? Niye? Çünkü bunun gözü yukarıda. Kerim Bey'le, o Avrupalı mühendisle içmek ister o. Bizim gibi garibanı ne yapsın? Sonra birden bağırdı. Biz gariban değiliz ama. Daha içeceğim diye düşünüyordu Ömer. Sonra o karı kılıklı Almanla ahbaplıktan hoşlanır. Ulan bunun oynadığı kağıt bile başkadır. Bizim gibi pişpirik oynamaz, briç oynar. Sonra satranç, düşünce sporu. Ha ha ha. Sesini incelterek taklide başladı. Monşer, siz kaç kağıt rica etmiştiniz? Salih dikkatle, ama monşeri Fransızlar söyler diye mırıldandı. Enver bağırdı. Hepsi kefere değil mi sonunda? Bu herif de keferelerle ahbaplıktan hoşlanmıyor mu? Avrupalıları bizden üstün buluyor. Bıktım ulan bıktım. Okulda onlar daha iyi dediler, evde onlar daha iyi dediler, sinemalarda, dergilerde onları gördük. Şimdi de burada bu züppe onlarla ahbaplığı daha çok seviyor. Ömer dikkatle dinliyordu. Gözü de yukarıdadır. Enver odada bulunmayan bir başkası hakkında dedikodu yapıyormuş gibi anlatıyordu. Gözü yukarıda olduğu için şu milletvekilinin kızını tavlamış. Milletvekilinin kızını tavlamış. Kelimelerin teker teker üstünde duruyor, keyfini çıkararak anlatıyordu. Milletvekilinin kızı nasıl bir kızdır acaba? Bizimki maşallah yakışıklı. Yakışıklılığına söz yok bizimkinin. Ama acaba kız nasıl? İster misin o pembe zarflara mektup koyan şey kaknemin teki olsun? Birden sustu, bir sessizlik oldu. Sonra sahte bir öfkeyle bağırdı. Sen ne biçim herifsin ulan? Suratına tükürsek bir şey söylemeyeceksin. Ömer de öfkeli görünmeye çalıştı. Sarhoşsun sen, seni ciddiye alamam. Ama bayağı sıradan sözlerdi bunlar. Sıradan, kibirli, düzenli, aklı başında bir yeni zenginin sıradan ihtiyatlı sözleri. Ciddiye alamazsın ha diyordu Enver. Ciddiye alamazsın demek. Peki ben söyleyeyim, sen ister al ciddiye ister alma, ben söyleyeyim. Biraz düşündü sonra. Şu Kerim Bey var ya, şu Kerim Bey dedi. Sen onun tırnağı olamazsın, anladın mı? Tırnağı. Nereden buldu bunu diye düşündü Ömer. Hedefi buldu ama nereden buldu? O Kerim Bey sana benzemez. Sen kıçını yırttın, bizi eşek gibi çalıştırdın, vaktinde yetiştireceğim diye. Yetiştirdin, çok kazandın. Ama Kerim Bey'e bak Kerim Bey'e. O her şeyiyle zengin. Ruhuyla, cüzdanıyla, soyuyla, sopuyla, gönlüyle. Onun toprağı bir ayda gezilmez. O senin gibi değil, para kazanmak için yırtınmıyor. O bari boş duracağıma biraz para kazanayım diyor. Babası aa, toprağı atla bir günde gezilmez. Sen onun tırnağı olabilir misin? Senin baban avukat mıydı yoksa küçük bir tüccar mı? Ömer yüzümden anladı diye düşündü. Hedefi bulduğunu yüzümden anladı, şimdi de tadını çıkarıyor. Avukat mıydı diye tiksintiyle yeniden sordu Enver. Benimki de askerdi işte. Öyle bir asker ki paşalara hayranlığından benim adımı... Salih, benimki garsondu, benimki garsondu dedi. Şimdi benden para bekliyor anam. İyi işte dedi Enver, parayı kazandık. Sağ olsun ortak bize iyi para kazandırdı. Masadan kalktı, odanın içinde gezinmeye başladı. Ömer'e yaklaşıp birden sordu. Bunun babasının garson olduğunu biliyor muydun? Ömer, şimdi öğrendim dedi. Sesinde acıklı bir şey olduğunu utanarak anladı. Ha, öğren işte dedi Enver sert sert. Babası garsonmuş. Hem de Tokatlıyan Oteli'nde biliyor muydun? Senin gibi tuzu kuru zibidilerin ekmeğin yarısını koparıp yarısını masada bırakarak ziftlendiği, sosyete orospularının kırıttığı bir lokantada uşaklık edermiş, anladın mı? Salih'i bir abi gibi sahiplenerek ekledi. Bu çocuk o sosyete karıları yüzünden lokantaya gidemez, bunu da biliyor muydun? Ömer bir şey söylemek istemiyor, hızlı hızlı rakısını içiyor. Bu hızla içerse dışarı çıkmadan burada hemen kusacağını düşünüyordu. Enver hala, o sosyete karıları yüzünden, diyordu. Bir süre sustu, sandalyesine oturdu ve bağırdı. Ben de bir sosyete karısı tavlayacağım ulan, bir sosyete kızı tavlayacağım. Şöyle ilik gibi bir karı tavlayacağım. Şu Danimarkalı mühendislerin karıları gibi bir karı tavlayacağım Salih. Ne karıydı o değil mi? Ortak sen bilirsin, bu sosyete karıları nasıl tavlanır söylesene. Ne yapmak lazım yani? Söylesene, neden hoşlanırlar? Her gün sinemaya götürürüm vallahi. Birden elini Salih'in omuzuna koydu. Bak Salih, paramız var. İstanbul'a gidince birer sosyete kızı tavlayalım. Paramız var, diplomamız var, mühendisiz. Sen yakışıklısın. Ben nasılım? Ben zekiyimdir. Sen kızma ama fıçı gibisin be kardeşim dedi Salih. Enver inançlı ve kesin bir sesle önemli değil dedi. Önemli olan ruh güzelliği. Bir kahkaha attı. Ruh güzelliği diye bağırdı. Gene bir kahkaha attı. Sonra birden ciddileşti. Aslına bakarsan şu çingenelere de razıyım ben dedi. Ama sosyete kızları da. Birden Ömer'e seslendi. Ama sen de söylemiyorsun. Ha Salih, asıl kime sormalı bunu biliyor musun? Bunun şu arkadaşına, Refik'e, o bu işlerden çakar. Ömer Refik diye düşündü, kendini hatırladı. Az önce birlikte orada o işçilerin yanındaydılar. Dostum, en yakın arkadaşım o benim diye düşündü. Benim kim olduğumu, ne olduğumu o bilir. O bu işlerden çakar. Çünkü onu bir kere önceki kış Nişantaş'ta görmüştüm. Yanında lokum gibi bir şey vardı. Ömer, Refik'in düşünceleriyle alay ettim diye düşündü. Bu düşünceleri küçümsedim. Oysa görüyorum ki o her zaman benden daha ahlaklı, daha namuslu, daha iyi olmuştur. Böyle lokum gibi gencecik bir şeydi diye Enver anlatıyordu. Nişantaş'ta o kibar sosyete semtinde bunları kol kola görmüştüm. Ben de İstanbul'a gidince Nişantaşlı bir sosyete kızı tavlayacağım. Bunu şu Refik'e soralım. O Nişantaşlı iyi bilir bu yolları. Uzattın ama dedi Ömer. Ne o, bozuldun mu? Şuna bak Salih, arkadaşına toz kondurtmuyor. Ulan biz senin de arkadaşının da kim olduğunu biliyoruz be. Okuldan hatırlıyorsun değil mi bunları? Bir bu, bir şu Refik, bir de cüce gibi biri vardı yanlarında. Herkese şöyle küçümseyerek bakarlardı. Bu Züppe'ydi. Her gün en şık kravat ceketle gelir, pipo içerdi. Öteki cüce hastalıklı bir şeydi. Gözlüklerinin arkasından bir bakışı vardı, şeytandan farksız. Biz birinci sınıftaydık. Hatırlıyorum bu ukala takımını. Her şeyi küçümserlerdi. Gene en iyisi şu Refik'ti. Onun iyi niyetli bir hali vardı ama anladım şimdi. Alıklıktan, hödüklükten öyleymiş. Yeter artık, yeter diye Ömer bağırdı. Sonra birden şöyle düşündü. Birazdan Refik gelecek. Duymasın bu çirkinlikleri. Ona göre değil böyle şeyler. Bak bak, arkadaşına toz kondurtmuyor. O alık, hödük Nişantaşlı sosyeteye toz kondurtmuyor. Herif o lokum gibi karıyı bırakmış buraya gelmiş. Niye gelmiş? Ağlamak için. Kürtlere, açlara, memleketin sefaletine bakmak için. Köyü kalkındırmak için yazılar yazıyor, ağlıyor. O karı kılıklı Alman'a gidiyor, ağlıyor. Oğlum madem tüccarsın, İstanbul'da paşa paşa otur, işlerini yürüt. O lokum gibi karının yatağını boş koyma. Hayır olmaz, buraya gelip ağlayacak. Ömer, sus ulan sus diye bağırdı. Enver gözünün ucuyla Ömer'e bakıp aceleyle ekledi. Hüdük herif canım. Bir de defter tutuyor biliyor musun? Hatıra defteri. Masasının üzerine koymuş. Geçenlerde açtım baktım gülmekten ölürsün. Herif nereye baksa ağlıyor. Vah sefalet, vah bu memleket yazmış. Arada sevgili karıcım da yazmış. Gülmekten donma ediyordum. Karının adı da Perihan. Peri gibi bir lokum. Yatağı da boş değildir canım. Bu sosyetikleri bilirsin. Birini çağırmış demiştir ki, ben gidiyorum ama sen bizim periyi. Birden Ömer sandalyeden fırladı, Enver'e doğru yürüdü. Yürürken gözünün önünde bazı kavga sahneleri canlandı. Kavgacılar kavgadan önce birbirlerinin gözlerinin içine bakarlar, ağır ağır yürürlerdi. Enver de ayağa kalkmıştı. Ömer sarhoş olduğu için onu belki yere yıkabilirim diye düşündü. Sonra Salih ayırır diye mırıldandı. Hiç kavga etmediğini aklından geçirdi ve Enver'in de dövüşmek istemediğini anladı. Dövüşmek çok aptalca bir şey olur diye düşündü. Tekmeleşiriz. İkimiz de birbirimize vururuz. Kimin kazandığı anlaşılmaz. Şişeler, bardaklar kırılır. Refik de onun yüzünden kavga ettiğimi, birden Enver seninle dövüşmem bile ben be, dedi ve yerine oturdu. Ömer şişesini alıp açık havaya çıktı. İçki yalnızca mideme vurur diye mırıldandı. Dışarıdaki masaya oturdu. Şişenin dibinde kalan son damlaları bardağına boşalttı. Geceyi dikkatle dinledi. Darbuka hala yorgun yorgun çalıyor, keman vızıldıyordu. Bitti diye düşündü. Şimdi ne yapacağım? Nazlı ile evliliğini düşündü. Milletvekilinin kızı. Eh bizim de bir mutfağımız olur. Baraka'yı dinledi. Oradan artık ses gelmiyordu. Refik'i bekleyeyim diye düşündü. O gelsin, biraz konuşalım. Sonra Ankara'ya gideceğiz. Sonra ben milletvekilinin kızını alacağım. Peki başka ne yapılabilir, nasıl yaşanabilir? Sıradan bir hayata karşı koyulması gerektiğine ilişkin nutuklar atmıştım ben. Mesela şurada bir çiftlik de alabilirim. Hacının gösterdiği çiftlik kaçadır? Ben bütün bu işlerden ne kadar kazandım, dur bakalım. Birinci yıl toprağın metreküpü kaç kuruştan hesaplanmıştı? Hiç unutamayacağı, hesaplarında kaç yüz kere kullandığı bu sayıyı unuttuğunu anlayınca çok şaşırdı. Sonra bu unutkanlığından paraya değer vermediği sonucunu çıkarıp tam gururlanıyordu ki sayıyı hatırladı. Nazlı'yı düşündü. İngiltere'den gelişini düşündü. Sonra ağır ağır yaklaşan Refik'i gördü. Ama az önce Baraka'da ondan söz edilirken içinde canlanan sevgi bu sefer canlanmadı. Çok uykusuz olduğunu, günlerdir doğru dürüst uyuyamadığını hatırlayarak gerine gerine esnedi. 39. Sonbahar. Nigan Hanım oturduğu yerden, Cevdet Bey'in kendi el ceyiziyle diktiği çiçekleri de öldürdüler dedi. Başıyla rahmetli kocasının Latincelerini ezberlediği çiçeklerin bir zamanlar dikili olduğu köşeyi işaret ediyordu. Nigan Hanım'la Perihan ve Nermin arka bahçede ağacın altında hasır koltuklarda oturuyorlardı.